Ayrım 5.
Ezberleme yetisi aritmetik yetisinden çok daha önce doruk noktasına erişmektedir. Sözel bilgilerin gelişmesi, uslamlama, muhakeme yetisinden daha önce gelişmektedir. Genellikle karmaşık zihinsel yetenekler daha uzun sürede gelişmektedir. Ancak sözel yetenek orta yaşa kadar gelişmesini sürdürmekte, buna karşılık uslamlama yetisi, matematik çözme yetisi daha erken dönemde doruk noktasına varmaktadır. Zeka testlerinin ergenlik çağından önceki değeri büyüktür, ancak ergenlik çağından sonra yararları azalmaktadır. Gencin değişik yeteneklerinin incelenmesi ve bunların profilinin ortaya çıkarılması daha önem kazanmaktadır. Yüksek sosyal sınıflardan gelen çocuklar, alt sosyal sınıflardan gelenlerden hem sözel hem de pratik, mekanik becerilerde ileridedir. Bu durum, 16 yaşında mekanik beceriler bakımından eşitlenmekte, ancak üst sınıflardan gelen çocuklar sözel testlerdeki üstünlüklerini sürdürmektedirler. Zekanın ergenlik çağına kadar dik bir eğri boyunca hızla geliştiği 15-16 yaşlarında doruğa ulaştığı, ondan sonra daha yatık bir eğri izleyerek 20 yaşına kadar yavaş bir gelişme gösterdiği kabul edilmektedir. Ergenlikte okulu bırakmanın en önemli nedenlerinden biri zekanın donuk ya da ortalamanın altında olmasıdır. İlkokulu zar zor bitiren bir çocuk, ortaokuldan kopmak zorunda kalmaktadır. Buna karşılık lise yıllarında okuldan ayrılma nedeni daha çok ruhsal ve ailesel nedenlerden ileri gelmektedir. Ortaokulu başarıyla bitiren bir gencin lise öğretimini de yürütecek yeterli zekası varsayılır. Piaget'in çocuklarda zeka ve düşüncenin gelişimini açıklayan önemli araştırmalarına göre, 12 yaşlarından başlayarak çocuklarda soyut düşünme yeteneği hızlı bir gelişme gösterir. Çocukluğun somut düşünme biçimi yerini soyut kavramlarla ve simgelerle düşünmeye bırakır. Genç, deneyimine ve algılamasına bağlı olmaksızın mantıklı düşünce ilkelerini kullanarak uslamlama, muhakeme yapabilir, genellemelere gidebilir, sonuçlara varabilir. Piaget'in deyimiyle bu düşünce biçimine formal operation denir ve 16-17 yaşlarında doruğuna varır. Bu erişkinin kullandığı mantıklı ve soyut düşünce biçimidir. Başka bir deyimle kavramları kullanarak yeni kavramlar ve düşünceler üretebilme yeteneğidir, yaratıcı ve üretici düşünce biçimidir. İlkokul çocukları da soyut kavramları kullanabilir ancak onlar gerçeğe, somut algı ve deneylere bağlı kalırlar. Ergen ise kavramlarla oynayabilir, kuramsal problemlere çözüm getirebilir. Örneğin XYZ'li problemleri irdeleyip bir veya birkaç bilinmeyenli denklemleri çözebilir. Bu yeni düşünce biçimi özellikle ergenliğin ilk yıllarında beynin olgunlaşmasına bağlı olarak gelişir. Buna ek olarak gencin çevresiyle etkileşimi artmakta, genç özümsediği yeni kavramları yeni durumlara uygulamakta uyum yapmaktadır. İlkokul çocuğu gerçek deney ve algılardan kavramlara yönelir. Formal düşünce biçimini kazanan bir genç ise kavramlardan ve soyut düşüncelerden yola çıkarak bunları gerçek durumlara uygulayabilir. Zeka ve kişilik ilişkisi. Zeka tek başına kişiliği belirleyen bir etken değildir. Ancak zeka ile belli kişilik özellikleri sıkı ilişki gösterir. Örneğin çok zeki kişilerle orta zekalı kişilerin karşılaştırılmasından şu sonuç çıkmaktadır. Zeki kişiler bağımsız çalışma, duygusal denge, güvenirlik ve sebat gibi konularda daha üstün bulunmuşlardır. Zeka kişinin çevreye uyumunu büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Soyut düşünebilme, kolay genellemeler yapma ve daha çabuk sorun çözebilme gibi özellikler kişinin davranışını daha gerçekçi, daha olgun kılmaktadır. Zeki genç kolay öğrenmesiyle karşılaştığı durumları ve çevrenin beklentilerini iyi kavramasıyla daha uyumlu davranabilmekte en uygun tepkileri ve geçerli çözümleri bulabilmektedir. Zeki gencin kendine güveni ve benlik saygısı daha güçlüdür. Arkadaş kümesinde benimseme, beğenilme şansı daha yüksektir. İlgileri daha çeşitlidir. Çabuk kavrayıp çok öğrenebilmeleri onlara çevrede ve okulda üstünlük sağlamaktadır. Kazanılan her yeni başarı kendilerine güvenlerini daha da pekiştirmektedir. Genellikle üstün zeka gelecekteki başarının göstergesidir. Ancak belli bir noktadan sonra zeka ile başarı arasındaki koşutluk sona ermektedir. Yani en üstün zekalılar en başarılı olacaklardır denemez. Çünkü genel zeka yanında özel yetenekler ve bunları değerlendirme ortamının bulunup bulunmaması ve kişilik özellikleri de sonucu etkiler. Ayrıca üstün zeka ile ruh sağlığı eş anlamlı sayılmamaktadır. Zeka, ruhsal sağlığın bir güvencesi değildir. Çok zeki ve yetenekli insanlar arasından da ruhsal uyumsuzlar ve dengesizler çıkabilir. Aynı zeka düzeyinde olan insanların ileride ulaşacağı başarı düzeyleri çok değişik olabilmektedir. Amaçlarını iyi belirleyebilmek, yolunu yöntemini iyi seçebilmek, kendine güven, çalışkanlık ve sosyal beceriklilik başarıda en önemli etkenler olmaktadır. Ahlak gelişmesi. Zihinsel gelişmeye koşut olarak ahlak anlayışında da çocukluktan gençliğe doğru belli basamaklardan geçen bir gelişme gözlenmektedir. Kohlberg, ahlak gelişmesinde belli başlı üç evre tanımlamaktadır. Ahlak gelişmesi. Zihinsel gelişmeye koşut olarak ahlak anlayışında da çocukluktan gençliğe doğru belli basamaklardan geçen bir gelişme gözlenmektedir. Kohlberg, ahlak gelişmesinde belli başlı üç evre tanımlamaktadır. Okul öncesi çağda ki mantık öncesi sezgisel düşüncenin var olduğu çağdır, çocuk kendi için iyi olan her şeyi iyi, kendi için kötü veya acı veren her şeyi kötü olarak yargılar. Benim canım neyi istiyorsa o iyidir, doğrudur anlayışı egemendir bu çağda. Pre-conventional morality. Somut düşünce yeteneğinin gelişmesiyle birlikte çocukta toplumun iyi kötü, doğru yanlış kavramları yerleşir. Ancak bu evrede çocuk iyi ve doğru olanı ödülle sonuçlandığı için benimsemekte, kötü ve yanlış olandan ceza getirdiği için kaçınmaktadır. Başka bir deyişle iyi kötü doğru yanlış kavramlarını içine sindirip özümseyememiştir. Büyükler yanlış diyorsa o şey yanlıştır, doğru diyorsa o şey doğrudur ilkesine sıkı sıkıya sarılmış, akla kara gibi birbirinden ayırmıştır. Somut düşüncenin egemen olduğu ilkokul yıllarında yeni bir gelişme olur. Çocuk doğru ve yanlış davranışı karşılıklı çıkara göre değerlendirmeye başlar. Örneğin, kardeşinin bardak kırdığını annene söyler misin diye sorulduğunda söylemem ben kırınca o da söyler diyebilir. Ergenlik çağının başlangıcında mantıklı ve soyut düşüncenin başlamasıyla ahlak değeri akla kara gibi görülmez olur. Genç, işlenen bir kabahatin bilerek mi bilmeyerek mi yapıldığına bakar. Kişinin niyetine göre değişik yargıya varabilir. Örneğin bir çocuğa birisi bilerek bardağı atıp kırmış, kardeşi de bir kaza sonucu tepsiyle taşıdığı 5 bardağı düşürüp kırmış. Hangisi daha suçludur diye sorulunca çok bardak kıranın daha suçlu olduğunu söyler. Oysa ergenliğe doğru tek bardağı bilerek kıranın suçlu olduğu sonucuna varır. Bu dönemde iyi davranış artık başkalarını sevindiren, başkalarınca da onaylanan davranıştır. Kurallar, doğru ve iyi kavramları, ortak değer yargıları gencin üst benliğinin bir parçası olmuştur. Yanlış davranmaktan ceza korkusuyla değil, kendisi de doğru ve uygun bulmadığı için kaçınır. Uygun davranışı hem kendi yararına hem de toplum değerlerine ve düzenine uyduğu için benimser. Bir sonraki basamakta genç ahlak değerinin yere, zamana ve koşullara göre değişebildiğini, bunların göreceli olduğunu kavrar. Örneğin gence, bir babanın hasta oğluna ilaç alacak parası yoktur. Doktorun yazdığı ilacı alamazsa çocuk ölecek. Baba, İlaç parasını bulabilmek için hırsızlık yapıyor ve çocuğunu kurtarıyor. Bu babanın davranışı için ne düşünürsün gibi bir soru sorulunca çocuklar, hırsızlık suçtur. Onun için babanın davranışı yanlıştır derler. Oysa ergenlik çağında bir genç şöyle yargı yürütebilir. Babanın davranışı yasalara göre suçtur. Ancak kendi çıkarı için değil, çocuğunu kurtarmak için suç işlemiştir. Çocuğu ölüme bırakmak daha büyük bir insanlık suçudur. Bu nedenle babanın suçu bağışlanabilir. Ergenlik çağından başlayarak gençler soyut düşünce yetilerini kullanarak ana babalarının davranışlarını yeniden değerlendirmeye başlarlar. Onların doğru dediklerinin her zaman geçerli olmadığını görürler, tutarsız davranışları daha iyi ayırt eder, çelişkileri sezerler, tartışmaya girer, eleştirirler. Genç bunu yaparken kendine özgü bir ahlak anlayışı, tutarlı bir değer sistemi yaratmaya çalışmaktadır. Kimi zaman toplumun değer yargılarını tümden yadsıyormuş gibi konuşur. Çünkü herkes çıkarcı, herkes ikiyüzlüdür ona göre. Bir süre sonra katıksız bir idealist kesilir. Toplumu bir anda düzene sokacak, kötülükleri ortadan kaldıracak büyülü çözümler önerir. Aslında genç durmadan değişen duygularıyla çeşitli dış etkiler arasında bocalamaktadır. Arkadaş kümelerinin, ilişkiye girdiği öğretmenlerinin, öteki yetişkinlerin ve genelde eviyle dış dünyanın görüş ayrılıklarını uzaklaştırmaya çabalamaktadır. Basında okudukları, televizyonda izledikleri, çevrede tanık oldukları gerçekler daha karmaşıktır ve seçim yapmayı zorlaştırmaktadır. Her koşulda en doğru davranışı seçmek, en uygun tutumu takınmak kolay değildir. Ana babasından öğrendiği sade kurallar gencin yeni karşılaştığı durumlarda yetersiz kalabilir. Bu nedenle yeni koşullara uyum sağlaması birçok seçenekten birini seçmesi gerekmektedir. Anam babam her şeyin doğrusunu bilir inancı çocuklukta kaldığı için kendi kararını kendi vermek zorundadır. Kimi zaman çıkış yolunu bulamaz, o zaman doğru da olsa ana babasının öğüdüne karşı çıkar. Çünkü ana babasının öğüdüne karşı gelmek ona bağımsızca verilmiş bir karar gibi görünür. Arkadaşlara uymak da onu kendi başına karar vermenin zorluğundan bir süre için kurtarır. Gencin ahlaki değerlerinin gelecekte seçeceği meslekle sıkı bir ilişkisi vardır. Seçeceği meslek onun için sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda nasıl bir insan ve kişi olmak istediğiyle, yani idealleriyle ilgilidir. İnsanlara yardımı amaç edinen hekimlik, öğretmenlik gibi özveri gerektiren bir meslek mi, yoksa zengin olma isteklerini kısa yoldan gerçekleştirecek bir meslek mi seçmelidir? Bu aslında zor bir seçimdir. Çünkü seçtiği meslek dalı yetenekleriyle uygunluk göstermeli, ayrıca genç amacına uygun ortam ve olanaklar bulabilmelidir. 4. Gençlik çağında cinsel gelişme. Ergenlik bedensel değişmeleri kızlara genç kız, erkek çocuklara da erkek görünümü kazandırır. Buna koşut olarak hormonların çalışmasıyla erişkine özgü cinsel duygular belirir. Ergen bu yeni, yoğun ve güçlü duygularla tanışmak ve ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamak zorundadır. Bu ise kendiliğinden oluvermez. Gençten gence değişen bir bocalama ve yadırgama döneminden sonra gerçekleşir. İlk ıslak düşüşünü yaşayan bir erkek ergen bundan şaşkınlıkla karışık bir haz duyar. Bu yoğun ve yabancı duygular onu allak bullak eder. Cinsel organıyla oynayarak bu hazzı yineler ama yasak, ayıp ve günah işlemiş gibi suçluluk duyar. Kendini kirli ve bayağı bulur. Yaptığı kötü işin ortaya çıkmasından korkar. Ana babasının yüzüne bakınca işlediği suçu anlayacaklarını sanır. Çevreden edindiği yanlış bilgiler ve korkutmaların etkisiyle utancı büsbütün artar. Kendi kendine cinsel doyumun onu hasta edeceğini, aptallaştıracağını hatta aklını oynatacağını sanır. Cinsel eğitimin ağır bastığı yörelerde gençlere cinsel öz doyumun ya da elle doyumun, mastürbasyon, büyük bir günah olduğu aşılanır. Bu işi yapanların annesiyle ya da kız kardeşiyle ilişkide bulunmuş gibi günahkar sayılacakları öğretilir. Genç bir süre bu büyük günahı işlememeye kendi kendine söz verir ancak cinsel dürtüler baskın çıkar. Bir süre sonra gene şeytana uyar, gene tövbe eder ama son tövbesini de bozmak zorunda kalır. Genç artık geriye dönüş olmadığının bilincine varmıştır. Ancak yakın arkadaşlarının da aynı günahı işlediğini öğrenmek onu biraz yatıştırır. Gençler kimi zaman karşılıklı öz doyuma ulaşarak suçluluk duygusunu paylaşırlar. Bu davranışta biraz da kendi cinsel organını başkalarıyla karşılaştırmak merakı gizlidir. Genç kızlar genellikle öz doyuma erkeklerden daha seyrek olarak başvururlar ve daha büyük bir suçluluk duygusuna kapılırlar. Kızlara cinsel dürtülerini sürekli bastırmaları doğrudan ya da dolaylı yollardan öğretilmiştir. Türkiye'de liselerde yapılmış bir araştırmaya göre liseli gençlerin %35'i elle cinsel doyum sağlamanın doğal bir olay olduğunu, %5'i de hoş bir şey olduğunu söylemişlerdir. Ayıp ve günah olduğunu söyleyenler %11, zararlıdır diyenler %12.6, gereksizdir diyenler %13, ne olduğunu bilmediğini söyleyenler %15.7, cevapsız bırakanlar %4'tür. Cinsel doyumdan sonra pişmanlık duyanlar kızlarda %61.5, erkeklerde %33.5'tir. Cinsel doyumla ilgili sorunlar yüksek öğrenim çağında azalmakta ancak varlığını sürdürmektedir. Örneğin Doktor Aysel Ekşi'nin araştırmasında mastürbasyonla ilgili sorunları olduğunu bildiren üniversite gençlerin oranı %40, kızlarda %3 oranındadır. İlk aybaşı kanaması çoğu genç kızı ansızın yakalar. Özellikle bunun anlamını bilmeyen kızlarda şaşkınlık ve korku büyük olur. Anneler kızlarına yeterli bilgi vermişse tepkileri daha hafif olur. Ergenliğe beklenmedik biçimde hızlı giren genç kızlarda ilk aybaşı kanaması daha çok tedirginlik ve bocalama yaratır, genç kız ağlayarak annesine koşar. Ruh sağlığı kliniğine günlerce uykusuzluk çeken genç bir kız getirmişlerdi. İlk görüşmede uykusuzluğun nedeni ortaya çıkmıştı. Kanamanın bir kaza sonucu kızlığını yitirmesinden ileri geldiğini sanmış, korkudan annesine açıklayamamıştı. Kimi genç kız bedenindeki değişmeleri bir türlü benimseyemez, ergenliğin getirdiği yoğun duygulardan çok tedirgin olur. Ruhsal olgunlaşmaları geciken kızların çocukluktan genç kızlığa geçişleri daha zor olur. Seksek oynayan bir kızın ansızın kendini bir kadın olarak kabullenmesi kolay değildir. Yemek yemeyerek, sıkı bir açlık perhizine girerek çocukluktan kadınlığa geçişini yavaşlatacağını sananlar vardır. Kimi genç kızlar da çok yemek yeme sonucu gebe kalındığına inanır. Böyle bilinç dışı korkuya kapılan genç kız yemeden içmeden kesilir, bir deri bir kemik kalana kadar perhizini sürdürebilir. Tıp dilinde ruhsal iştahsızlık adı verilen bu durum oldukça ağır bir ruhsal hastalık belirtisidir, yoğun tedaviyi gerektirir. Başka bir anlatımla genç kızın cinsel kimliğini yadsıması ondan ürkmesi durumudur. Cinsel kimliği yadsımanın çocukluktan kaynaklanan nedenleri çeşitlidir. Annesini sürekli mutsuz gören, kadınlığın ezilme ve acı çekme olduğu sonucunu çıkaran bir kız evlilikten, anne olmaktan doğal olarak korkar. Genç kızlığa girişini sevinecek bir aşama olarak değil, mutsuzlukların başlangıcı olarak yorumlar. Böyle bir genç kız hem çocuk kalarak korktuğu geleceği geciktireceğini sanır. Böyle çok mutsuz bir evde büyüyen genç kız kendisine başka bir savunma yolu seçmişti. Çocuk iç çamaşırları giyerek kendini ve çevresini büyümediğine inandırmaya çalışıyordu. Okulda ve arkadaşlık ilişkisinde yaşına uygun davranıyor ancak evde cinsel olgunlaşmasına karşı kurduğu bu yadsıma yöntemini inatla sürdürüyordu. Gençler cinsel bilgilerin çoğunu yaşıtlarından alırlar. Açık saçık resimli dergiler elden ele dolaşır, yalan yanlış yorumlar yapılır. Birbirlerine duydukları cinsel fıkraları, öyküleri aktarırlar. Gençler çoğunlukla evlerinde bilgi yerine öğüt alırlar. Tam bir açıklama yerine belirsiz uyarılar ve korkutmalar gelir ana babalardan. Aslında pek az ergen ana babasına cinsel konularda soru sorar. En çok danışılan kişi de kız erkek ergen için annedir. Babalar kızların eğitimini tümden anneye bırakırlar ama oğullarıyla da yüz göz olmak istemezler. Biz nasıl öğrendiysek o da öğrenir der ya da zamanı gelmediğini düşünerek ertelerler. Aslında babalar konuyu nasıl açacaklarını, ne kadar açık konuşacaklarını bilmezler. Gencin sorunlarını yanıtlamak yerine kendi söylemek istediklerini kemküm ederek dile getirmeye çalışırlar. Sözün sonunu da bir öğütle bağlarlar. Gençle baba arasındaki konuşmalar sıkıntılı bir hava içinde geçer. Günümüz gençleri aslında bazı konuları gereğinden çok bilirler. Ancak oradan buradan edinilmiş bu bilgiler bir bütünden yoksundur. Arada boşluklar vardır. Çarpıtılmış bilgilerle tümden yanlış bilgiler, çelişkiler yan yanadır. Genç her şeyi öğrendiğini sanır ancak kaygıları, kuruntuları, yanıtını bulamadığı ama sormaya çekindiği soruları vardır. Bir baba oğlunu cinsel konularda aydınlatmaya karar verir, sıkıntısını belli etmemeye çalışarak oğluna yaklaşır ve ''Bugün seninle şöyle erkek erkeğe cinsel konulardan konuşalım.'' der. Oğlunun yanıtı ''Çekinme baba, sor, ne öğrenmek istiyorsun?'' olur. Ekşi'nin üniversite gençleriyle ilgili araştırmasına göre ailesinden doğrudan cinsel bilgi alabilen genç oranı %6,3'tür. Dolaylı olarak bilgi alanlar %34'tür. Ergenliğe ergenlik konusunda hiçbir bilgisi olmadan girenlerin oranı ise %13'tür. Bilgi edindiklerini söyleyenlerin ne ölçüde doğru bilgi edindiği ise açık değildir. Kız erkek arkadaşlığı. 3 yaşından küçük çocuklar yalnız kendileriyle ilgilenirler. Okul öncesi çağda yani 3 yaş dolaylarında kız erkek karışık oynarlar. Ancak daha sonra toplu oyunlarında ve evcilik oyunlarında kızlar anne, erkekler de baba rolü oynamayı yeğlerler. İstedikleri rolü oynayamazlarsa küserler ya da mızıkçılık ederler. Giderek erkek çocuklar kümeleşir, bir arada oynamaya başlarlar. Kız çocuklarını ya gönülsüz olarak aralarına alırlar ya da erkek arkadaşlar bulamayınca kızlarla oynamaya razı olurlar. Bu ayrı kümeleşme ilkokulda iyice belirginleşir. İlkokulun son yıllarında erkek ve kızlar birbirlerine karşıt kümelerde yer alırlar. Bir arada oynamadıkları gibi birbirine takılır, birbirini küçümser, alay ederler. Erkek çocuklar kız çocuklarını kızdırmaktan, vurup kaçmaktan, çantalarını düşürmekten zevk alırlar. 12 yaşından sonra bu karşıtlık kaybolmaya başlar. Erken gelişen kızlarda erkek çocuklara yakınlaşma, onların ilgisini çekme, beğenisini kazanma eğilimi ortaya çıkar. Bunu yaşadıkları toplumun özelliğine göre ya uzaktan ya da daha yakın ilişkiye girerek yaparlar. Ergen erkekler ise 14 yaşından başlayarak kızlara açıkça ilgi duyduklarını belli ederler. Lise yıllarında ise kızla erkekli birlikte gezme, kümeleşme, daha sonra da ikili arkadaşlıklar, flörtler başlar. Genç, giyimine, kuşamına özen göstermeye, kızlarla şakalaşmaya, takılmaya başlar. Soytarılık yaparak, fıkra anlatarak, güldürerek kızların ilgisini çekmeye çalışır. Kızlarsa kendi aralarında oğlanları çekiştirir, fısıldaşır, gülüşürler ya da kendilerini naza çekerler. Mektuplaşmalar, uzaktan bakışmalar olur. Genç ergen gülümseyen her kızın kendine tutulduğunu sanır. Arkadaşlarına bundan övünerek söz eder. Kısa buluşmalar, el ele tutuşmalar, ballandıra ballandıra anlatılır. Arkadaşları, anlat anlat sonra ne oldu dedikçe genç öyküsünü yer yer uydurmalara kaçarak süslemeye başlar. Kimi genç ise kızlara yaklaşamaz, sıkılır, konuşamaz, kekeler. Ergenlik çağında bir kıza nasıl yaklaşacağını, nasıl konuşup arkadaşlık kuracağını bilememek en yaygın sorundur. Kızlar da erkeklere ilgi duyarlar ama geleneğin etkisiyle ilgilerini açığa vuramazlar. İlgileri belli olacak diye korkarlar, kendi aralarında sırnaşık erkeklerden söz ederler. Ahmet var ya, hani şu yakışıklı çocuk, işte o benimle çıkmak istedi, reddettim diye övünürler. Genç kız ancak içli dışlı arkadaşına şu veya bu çocuğu beğendiğini açıklar. Arkadaşı bu sırrı çevreye yayarsa büyük tepki gösterir. Adı çıkmış, namusu elden gitmiş gibi üzüntüye kapılır. Oysa ABD'de bir liseli kız için ard arda birkaç erkekle çıkmak doğal karşılanır. Kendisiyle dansa, sinemaya gitmek isteyen bir erkeğe genç kız, "Bugün bile, yarın Cime söz verdim, istersen öbür gün çıkabiliriz." diyebilir rahatlıkla. Oysa bir erkekle görünmek ülkemizin birçok yöresinde kızın adının çıkmasına yeter de artar bile. Son yıllarda özellikle büyük kentlerde kız erkek arkadaşlığına kötü gözle bakılmadığı, daha hoşgörüyle karşılandığı bir gerçek. Özellikle kızlı erkekli kümeler içinde birlikte eğlenme ve gezme olağan görülmektedir. Ülkemizin büyük kentlerinde kimi zengin semtlerde kızlar, Amerikan toplumundaki kızların özgür tutumunu takınmaya başlamışlardır. Ders çalışmadığı için bana getirilen 15 yaşındaki bir genç kız, bunun nedenini hiç çekinmeden şöyle açıklamıştı. Bir yıldır çıktığı erkek arkadaşı onu bırakmış, ona inat olsun diye başka bir gençle gezmeye başlamıştı. Bu ikinci genç kızın eski arkadaşını kıskandırmak için onunla çıktığını anlayınca ilişkileri kopmuştu. Eski sevgili de başka bir kızla çıktığı için kendisine dönmemişti. Amerikan toplumunda 14 yaşın üstündeki kızların %70'inin, 16 yaşını geçenlerinde %90'ının bir erkek arkadaşı vardır. Ülkemizde üniversite gençliği arasında bile kız erkek arkadaşlığı %50'nin altında kalmaktadır. Ayrıca Amerikan toplumunda bir kızın birçok erkekle çıktıktan sonra bir eşte karar kılması çok olağan sayılır. Anneler bir tek erkek arkadaşla gezen kızlarını uyarır, birçok erkek tanımadan birine bağlanırsa yanlış bir evlilik yapacağını düşünürler. Bizim toplumda ise yetişkin kızların ancak evlenmeyi düşündüğü erkekle gezmesine izin verilir.